Ayrım 54. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 471. Mark onun başına diz çöktü. Soluk soluğa kaburgalarını tuttu. Hareketin verdiği acının dinmesini, gözünde uçuşan yıldızların yok olmasını bekledi. Altındaki adama baktı. Yüzü çamura gömülmüştü. Mark onun saçlarından bir tutam yakalayıp kafayı dar omuzlar üzerinde çevirdi. Boğulmasını önlemeye çalıştı. O zaman tanıdı onu. Peter diye fısıldadı boğuk bir sesle. Duyularının tekrar canlanmaya başladığını hissetti. Yine hayal görüp görmediğinden emin olamadı. Baygın adamın dudaklarına dokundu. Dudakları sıcak ve yumuşaktı. Peter diye tekrarladı aptalca. O anda her şeyi baştan sona anladı. Adım adım düşünmesi hiç gerekmedi. Hepsi bir anda bilincine girdi. Dirk Courtney'in tuzağını nerede kurması gerektiğini, nasıl bildiğini de, Peter'in bir hain olduğunu da, Storm'la bebeğin yem olarak kullanıldığını da anladı ve onun bir yalan olduğu zihninde bir ışık gibi yandı. Storm'la çocuk komutanın karşısındaki küçük yatak odasında güven içinde uyuyorlardı şu anda. Bunu bilmek Mark'ı birden coşturdu. Smith ve Wesson'u çamurların içinden sol eliyle aldı, dikkatle gömleğine sildi. Dirk Courtney patikanın ucunda durakladı. Tırmanış soluğunu biraz hızlandırmıştı. Çizmeleri çamurlanmış, omuzlarında yağmur damlaları birikmişti. Farların ışığında o damlalar parıldadı. Farlar gözünü kamaştırdı. Arkalarında da çok derin bir karanlık vardı. "Peter!" diye seslendi. Bir elini kaldırarak gözlerine siper yapmaya çalıştı. Kamyona dayanmış bekleyen adamın gölgesini gördü, ilerledi. "Oldu bitti," dedi. "Artık hiçbir şeye kaygılanmak zorunda değilsin. Kasasının anahtarı bende. Geriye bir tek temizlik işi kaldı." Birden durdu, bekleyen gölgeye tekrar baktı. Adam hiç kıpırdamamıştı. "Peter!" Sesi çatlar gibi oldu. "Haydi yürüsene be adam. Toparla kendini. Daha işimiz var." Bir adım daha attı ve farların ışık alanından çıktı. "Saat kaç?" diye sordu. "Geç olmalı."
"Evet."
Mark'ın sesi kalındı, dili dolanıyordu.
"Senin için çok geç."
Dirk durdu, ona baktı. Dirk bir anda tabancayı da, solgun ve çamurlu suratı da gördü. Kurşunun hemen geleceğini biliyordu. Onu geciktirmenin çarelerini aradı. "Birazcık geciktirmenin."
"Dinle beni," dedi telaşlı bir sesle. "Bir saniye dur."
Sağ elinde taşımakta olduğu feneri tutuş biçimini değiştirdi. Sesi etkileyici, uymaya zorlayıcıydı. Hızlı, inandırıcıydı. Mark'ın parmağının tetik üzerinde duraklamasını sağlayacak kadar.
"Bilmen gereken bir şey var."
Dirk elini uzatır gibi bir hareket yaparken sağ eli fenerle birlikte arkaya kaydı. Sonra güçlü kolu kocaman bir yay çizdi. Fener Mark'a savrulurken Dirk de öne atıldı. Fener Mark'ın omzuna çarptı. Ancak çarptı. Yalnızca tetik çekilirken silahın namlusunu kaydırmaya yetecek kadar. Silahın patlama sesi duyuldu. Kurşunun ete girişinden çıkan o boğuk ses. Dirk Courtney'in ciğerlerinden boşalan havanın hışırtısı. Koca adamın vücudu devrilirken Mark'a çarptı. Yana doğru yuvarlandılar. Kamyonun şasisine dayandılar. Mark bir kolun kendi göğsüne sarıldığını, sert parmakların tabancalı elini kavradığını hissetti. O ilk doğrudan temas anında Mark Dirk Courtney'in vücudunun ve ağırlığının kendininkinden çok daha fazla olduğunu hemen anladı. Şu anda kendisi yaralı olmasa bile yine de eşit değildi şartlar. Üstelik Mark öyle bir durumdaydı ki kendini çelik bir makinenin kıskaçlarına yakalanmış gibi hissetti. Dirk Courtney'in vücudu et ve kemikten değil, demirdendi. Mark'ın kırık kaburgaları o sarılmayla yerinden oynadı, uçları etine batarken ağzından acı bir çığlık çıktı. Tabancasının geriye doğru büküldüğünü, namlunun kendi suratına doğru döndüğünü hissetti. Dirk Courtney onun ayaklarını yerden kesti, ikisi birlikte vals yapan çiftler gibi döndüler. Mark'ın tekrar ayaküstü yere basmasını ancak talihin cilvesi sağladı. Ama artık arkasında dayanabileceği kamyon şasisi yoktu. İkinci bir hamle onu balıklama çamurlara daldıracaktı. Dirk Courtney'in yeni bir hamle için toparlanmakta olduğunu hissetti. Katı atlet kasları onu dengede tutuyordu. Mark darbeyi karşılamaya hazırlandı. Ama çarpma karaya vuran bir gemi gibi güçlü geliyordu. O anda bir mucize oldu. Mark o koca vücudun tam üstüne gelirken titrediğini duydu. Aynı anda adamın ağzından fışkıran kanlar Mark'ın göğsünü ve karnını sırılsıklam etti. Dirk Courtney'in vücudundaki bütün güç tükendi, eridi gitti. Mark kendi dengesinin de gittiğini gördü. Elindeki tabanca üzerinde baskı azaldı. Sıktığı kurşun işe yaramıştı. Son çabaları Dirk'ün göğsünün içinde bir yerin yırtılmasına yol açmıştı. Kanı fışkıra fışkıra boşalıyordu vücudundan. Mark büyük bir çabayla tabanca namlusunun yönünü yine değiştirebildiğini gördü. Bir kavis çizip Dirk Courtney'in suratına çevirdi. Tetiği çekecek gücü kaldığını hiç sanmıyordu Mark. Silah sanki kendi kendine ateş aldı. Çıkan ışık Mark'ı kör etti bir an için. Dirk Courtney'in başı arkaya büküldü, kendisi geriye doğru uçtu. Mark onun koca gövdesinin uçurumdan aşağı kayıp yuvarlanışını duydu. Tabanca Mark'ın elinden düştü. Kendisi de önce dizlerinin üstüne çöktü. Sonra yüzü koyun çamurların içine serildi. Bu belge dinsel cemaati dışında Ruth Courtney, eski adı Friedman, doğum adı Cohen ile evli bulunan ve halen Ladyburg yöresinde Leon Cobb çiftliğinde ikamet eden Sean Courtney'in son vasiyetnamesidir. Tüm topraklarımı ve varlığımı, menkul ve gayrimenkullerimi, tüm alacaklarımı ve sonradan ortaya çıkacak alacaklarımı istisnasız olarak eşim Ruth Courtney'e bırakıyorum. Mark ertesi sabah şafak söker sökmez bir arama ekibinin başında nehir kıyısını taradı. Sağ kolu askıya alınmıştı, göğsü sımsıkı sargılar içindeydi. Her yanı acıyor, aksayarak yürüyordu. Sean Courtney'i Baboon Nehri'nin vadiye inmeden önceki son kaya çıkıntısının arasında buldular. Sırt üstü yatıyordu. Üzerinde hiç kan yoktu. Sular hepsini yıkamış, arındırmıştı. Yaraları bile temiz, mavimsi bir renkteydi. Beyaz sakalı güneşin ilk ışıklarıyla kurumuş, yine kabarmıştı. Göğsünde gururla dikiliyordu. Ortaçağ şövalyelerinden birinin taş yontması heykelini andırıyordu. Eşimin benden önce ölmesi ya da ikimizin birlikte ya da 6 ay arayla ölmemiz halindeyse. Nehir Ruth'a iyi davranmış, onu da aynı kum kıyıya sürüklemişti. Yüzüstü yatıyordu. Beyaz kumlara yarı yarıya gömülmüş durumdaydı. İnce çıplak kollarından bir tanesi öne doğru uzanmış, orta parmağında alyansı görünüyordu. Parmakları kocasının koluna neredeyse dokunacak kadar yakındı ama dokunmuyordu. İkisini yan yana gömdüler. Leon Cobb'taki büyük evin arkasındaki tepenin yamacına. Mal varlığımdan kalanların aşağıdaki şekilde kullanılmasını istiyorum. Bunu 500 kadar istek izliyordu. Yazılar 50 sayfa sürmekteydi. Dağıtılacak paraların toplamı 5 milyon İngiliz lirası dolayındaydı. Sean Courtney kimseyi unutmamıştı. En çömez seyislerinden ve hizmetkarlarına kadar herkese biraz toprak, bir küçük sürü bırakmıştı. Bunlar emekli maaşına denkti. Ona hayatı boyunca hizmet eden emektarların payına düşen bunlara göre daha fazlaydı. Kurduğu ve yönettiği şirket ve kuruluşlarda çalışanlara o kuruluşun hisselerinden pay bırakılmıştı. Hem de oldukça. Hiçbir dostunu, hiçbir akrabasını unutmamıştı. Bir tek meşru erkek çocuğum olduğunu kabul ediyor, burada ona oğlum demekten çekiniyorum. Halen büyük Long karısında oturan Dirk Courtney, fakat Tanrı ya da şeytan kendisine zaten fazlasıyla cömert davrandığımdan benim servetine ekleyebileceğim şeylere gerek yoktur. Bu nedenle ona hiçbir şey bırakmıyorum, sevgimi bile. Dirk Courtney'i köpek dövüş çukurunun biraz aşağısındaki çamlığa gömdüler. Cenaze törenini yönetecek papaz bulunamadı. Cenazeci mezarı meraklı birkaç gazetecinin bakışları altında örttü. Birkaç da serüven arayan serden geçti gelmişti cenazesine. Hepsi bakıyor ama hiç kimse ağlamıyordu. Kızım Storm Hunt'a, doğum adı Storm Courtney, evlat görevlerini hafife aldığından babalık görevlerimi hafife almakla karşılık veriyor ve ona yalnızca bir tek İngiliz altını bırakıyorum. Aslında duyguları böyle değildi diye fısıldadı Mark ona. Dün gece senden söz ediyordu, olaydan hemen önce, pişmandı. Ben de onun sevgisi var dedi Storm alçak sesle, beni seviyordu, sonunda inkar etmeye çalışmasına rağmen. Hep saklayacağım o sevgiyi, o yeterince zenginlik, bir de parası gerekmez. İnsanların genellikle oğullarına gösterdikleri sevgiyle sevmiş ve bağlanmış olduğum Mark Anders'a para bırakmıyorum. Kendisinin o kavrama karşı nefret duyduğunu iyi biliyorum. Ona para yerine tüm kitaplarımı, tablolarımı, silahlarımı, kişisel ziynetlerimi, evcil hayvanlarımı, bu arada köpeklerimi, atlarımı ve sığırlarımı bırakıyorum. Yalnız tablolar bile başlı başına bir servetti. Kitapların çoğu tek müsaydı, değerine paha biçilemezdi. Mark yalnızca sığırları ve atları sattı. Çünkü sayıları pek çoktu ve onlara çeçe sineğiyle dolu bu bezi vadisinde yer yoktu. Servetimin geri kalanını Mark Anders'a Vahşi Yaşamı Koruma Derneği temsilcisi olarak bırakıyorum. Bu servetin ileride de derneğin amaçlarına dönük olarak kullanılmasını ve özellikle de halen Çaka Kapısı diye bilinen yörede koruma alanını geliştirmeye harcanılmasını istiyorum. General Janis Smuts Mark'a eski arazi bakanının önderlik ettiği yasaya kimse elini sürmek istemeyecektir diye kehanette bulundu. Cenazeden sonra yan yana durmuş konuşuyorlardı. Adamın adı elini her sürdüğü yerde pis bir koku bırakmış sanki. Siyaset adamları böyle şeylere bulaşmak istemezler. Bence parlamentoda herkes kendini o karardan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Yeni yasayı kolayca çıkarabileceğimizi sanıyorum. Çaka kapısını tekrar koruma alanı ilan edebiliriz bence. Seni temin ederim ki benim partim bunu tüm gücüyle destekleyecektir oğlum. Tıpkı General Smuts'un tahmin ettiği gibi yasa meclisten ilk oturumda geçti ve 31 Mayıs 1926 tarihinde 56 sayılı yasa olarak yürürlüğe girdi. 5 gün sonra Arazi Bakanlığı'nda Ladyburg'a bir telgraf geldi. Mark'ın Çaka Kapısı Ulusal Parkı'na ilk korucu olarak resmen atanmış olduğu onaylandı. Duruşma yapılmadığı için Hobday kamu tanığı olmadı. Dolayısıyla eski cinayetinden bağışıklık kazanamadı. Hobday'in kendi duruşmasında savcı idam cezası istedi. Yargıç davanın durumunu özetlerken Sid Hall Zama, yani takma adı Punguşe tarafından verilen ifadeye değindi. Kendisi mahkeme kurulu üzerinde çok olumlu etki bıraktı. Yanıtları açık seçik ve sorulara tam karşılık oluşturuyordu. Kurul onun dürüstlüğünden ve belleğinden bir an bile kuşku duymadı diye geçirdi tutanaklara. Noel akşamı Pretoria Merkez Cezaevinde Hobday elleri ve ayakları kayışlara bağlanmış, başına siyah kukuleta geçirilmiş olarak dar ağacında ebediyete göçtü. Peter Boltz, Mark Anders'in ifadesi sonucu üzerindeki cinayet ve cinayete teşebbüs kuşkularından sıyrıldığından duruşmaya çıkarılmadı. Onun suçu zayıflık ve açgözlülük diye anlatmaya çalıştı Mark Storm'a. Bunlara ceza uygulansa bizleri de dar ağacı bekliyor olurdu. Hem zaten yeterince intikam ve ölüm yaşadık artık. Peter Boltz duruşmalar biter bitmez Ladyburg'dan ayrıldı. Mark bir daha onun haberini alamadı. Bugün bu Bezi Nehri üzerindeki alçak beton köprüyü geçtiğiniz zaman Dirk Courtney'in hayal ettiği barajın ve hidroelektrik santralinin kurulmamış olduğunu görürsünüz. Sizi bir Zulu çiftçi karşılar, şapkasındaki rozet kadar parlak bir gülümseme sunar. Taşıtınızı bırakıp kayıt defterini imzalamak üzere taştan yapılmış yönetim binasına girdiğinizde lütfen resepsiyon masasının arkasındaki sol duvara doğru bakın. Orada bir cam çerçeve içinde parkın ilk günlerinden kalma fotoğraf ve anılar sergilenmektedir. Koleksiyonun orta yerinde yaşlı bir adamın büyütülmüş bir fotoğrafı bulunmaktadır. İnce güneş yanığı sağlam bir ihtiyardır. Başında gür beyaz saçları, burnunun altında fırça gibi dik bıyıkları vardır. Pamuklu kumaştan ceketi biraz buruşuktur. Sanki ona ağabeyinden kalmış gibi üzerinden sarkmaktadır. Kravatının düğümü de gömlek yakasından 2 santim aşağıya kaymıştır. Yüzündeki gülümseme pek cin bir gülümsemedir ama çenesinde sağlam ve kararlı bir ifade vardır. Yine de en çok dikkati çeken yanı gözleridir. Dingin, insanın ruhuna işleyen bakışlı, peygamber gözüne benzer gözlerdir o gözler. Fotoğrafın altında şu yazı vardır. Albay Mark Anders, Çaka Kapısı Ulusal Parkı'nın ilk korucusu. Bunun altında yazı daha küçük harflerle devam etmektedir. Çaka Kapısı'nın bizim kuşaklarımıza miras olarak kalabilmesi, bu adamın tükenmez enerjisi ve uzak görüşlülüğü sayesinde olabilmiştir. Albay Anders, Ulusal Parklar Vakfı'nda kuruluş yılı olan 1926 yılından beri hizmet vermiş, 1935 yılında vakfa başkan seçilmiştir. İki dünya savaşında kahramanca hizmetler vermiş, bir tanesinde ağır yaralanmış, ikincisinde Kuzey Afrika ve İtalya'da kendi alayına komuta etmiştir. Doğayı koruma konusuna ilişkin pek çok kitabın yazarı olup, bunlar arasında Kurtuluş ve Kaybolan Afrika kitapları da sayılabilir. Çevre korunması konusunda konferanslar vermek için tüm dünyayı dolaşmış, çeşitli krallar, hükümetler ve üniversiteler tarafından onurlandırılmıştır. Fotoğrafta Albay'ın yanında ince uzun bir kadın durmaktadır. Saçları kırlaşmış, yüzünden geriye doğru çekilip toplanmıştır. Gözlerinin uçlarında, ağzının yanlarında kırışıklar olmasına rağmen bunlar hep gülme çizgileri, gülme kırışıklıklarıdır. Bir zamanlar çok güzel olduğu yüzünden hala belli olmaktadır. Albay'ın sağ omzuna yarı korumak, yarı sahiplenmek ister gibi yaslanmıştır. Resmin altındaki yazılar şöyle devam eder. Eşi ve ömür boyu arkadaşı aynı zamanda uluslararası üne sahip bir ressamdır ve genç kızlık adı olan Storm Courtney imzasıyla sayısız unutulmaz Afrika manzaraları ve doğa yaşamına ilişkin tablolar bırakmıştır. 1973 yılında Albay Anders, Parklar Yönetim Kurulu Başkanlığından emekliye ayrılmış, eşiyle birlikte Natal kıyısında denize karşı bir yerde bulunan Umhlanga kayalarına yerleşmiştir. Bu yazıları okuduktan sonra artık arabanıza dönebilirsiniz. Zulu sizi tekrar selamlayacak, yoldaki engeli kaldırıp geçmeniz için yol verecektir. Ondan sonra siz de kısa bir süre için cenneti ziyaret edebileceksiniz demektir. Son. Kitabın sonu. Sayfa 477. 17 Aralık 2015.